Ayrım 38.
Olayı filme almak için bir televizyon arabası geldi. Hiç böyle bir şey görmemiş olan köylüler kamyoneti bahçe kapısından içeri aldılar. Ve tutsaklarının çevresini sarıp ağızları kulaklarına vararak poz verdiler. O gece ülkenin her köşesinde vatandaşlar televizyon ekranlarında muhalefet liderini bir masaya bağlanmış, köpürüp ateş püskür durumda gördüler. Böğürür gibi bir sesle öyle yakısı açılmadık sövgüler savuruyordu ki teybin yer yer sansür edilmesi gerekti. Programı başkan da gördü ve hiç eğlenceli bulmadı. Bunun hükümetin kıl payı bir dengeli üstünde durduğu barut façısını havaya uçuracak bir fitil olabileceğini biliyordu çünkü. Senatörü kurtarmak için ulusal muhafızları çağırdı. Muhafızlar çiftliğe varınca basından buldukları destekle yürek bulmuş olan köylüler onları içeri almayarak mahkeme kararı görmekte direndiler. Köşeye kısılacağını ve sonunda solcu basınca kınanıp haşlanarak kendini televizyon ekranlarında bulabileceğini gören kasaba yargıcı o saat balık tutmak için ufak bir geziye çıktı. Muhafızlar başkentten Komut Gence'ye kadar Tre Maria'nın giriş kapısının dışında beklemek zorunda kaldılar. Blanca ile Alba'da durumu herkesle birlikte haber bülteninde gördükleri zaman öğrendiler. Blanca hiçbir şey söylemeden ertesi sabaha kadar bekledi. Ama muhafızların babasını kurtarmayı beceremediklerini öğrenince Pedro Tercero Garcia ile yeniden görüşmesinin zamanı geldiğine karar verdi. Alba'ya "Şu kokuşmuş pantolonun üzerinden çıkar da adam gibi bir şeyler giy." diye buyruk verdi. Bakanlıkta randevusuz boy gösterdiler. Bir erkek sekreter onları bekleme odasına alıkoymaya çalıştıysa da Blanca onu itip kızını peşinden sürükleyerek kesin adımlarla ilerledi. Kapıyı çalmadan açarak Pedro Tercero'nun odasına daldı. 2 yıldır görmemişti onu. Yanlış odaya girdiğini sanarak neredeyse dönüp gidiyordu. Çünkü hayatın erkeği olan bu adam bu kısacık süre içinde zayıflamış, çökmüştü. Son derece yorgun ve hüzünlü duruyordu. Saçları hala siyah parlak olmasına karşın seyrelmiş ve kısa kesilmişti. Pedro o güzelim sakalını düzeltmişti ve sırtında bürokratların üniforması olan gri kostümle soluk gri bir kravat vardı. Blanca onu ancak o görmüş geçirmiş kara gözlerindeki bakıştan tanıdı. "Tanrım, nasıl da değişmişsin," dedi. Oysa Pedro'nun gözüne Blanca anımsadığından daha güzel görünmüştü. Ayrılık onu gençleştirmişti sanki. Şu geçen 2 yılda Pedro kararından pişmanlık getirmiş ve Blanca olmayınca eskiden çekici bulduğu genç kızlara karşı da iştahının kapandığını algılamıştı. Zaten günde 12 saat gitarından ve halktan aldığı esinden uzakta, masa başında otururken mutluluk duyabilmek için eline pek az fırsat geçiyordu. Zaman geçtikçe Blanca'nın o dingin, dinlendirici aşkın daha özler olmuştu. Ne var ki onun, yanında Alba, azimli bir tavırla eşikten içeri girdiğini görür görmez, duygusal nedenlerle gelmediğini anladı. Bu ziyareti Senatör Tureyba skandalının neden olduğunu kestirdi. Blanca hiç giriş yapmadan, "Bizimle gelmeni rica etmek için buradayım," dedi. "Kızınla ben Tre Maria'ya gidiyoruz, ihtiyarı kurtarmaya." Babasının Pedro Tercero Garcia olduğunu Alba işte böyle öğrendi. Pedro hemen yerinden kalkarak "Olur," dedi. "Benim oraya uğrayalım da gitarımı alalım." Bakanlıktan resmi plakalı cenaze arabasını andırır siyah bir otomobille ayrıldılar. Blanca ile Alba arabada beklerken Pedro evine koştu. Döndüğünde eski sevimliliğine biraz olsun kavuşmuş gibiydi. Gri kostümünü çıkartıp eskisi gibi işçi tulumuyla panço giymişti. Ayağında sandaletler vardı. Gitarını da omzuna asmıştı. Blanca ilk olarak gülümsedi. O da eğilip Blanca'yı çarçabucak ağzından öptü. Yolun ilk 80 kilometresi sessiz geçti. Bu arada Alba şaşkınlığından sıyrılmaya fırsat buldu ve titreyen bir sesle onlara Pedro Tercero'nun onun babası olduğunu neden daha önce söylemediklerini, çölde hummadan ölen beyazlar giymiş bir kont üzerine gördüğü sonsuz kabuslardan onu neden kurtarmadıklarını sordu. Blanca bilmece gibi "Yok olan babadan ölmüş baba yeğidir," diye bir laf etti ve bir daha bu konuyu ağzına almadı. Tre Maria'ya alacakaranlığın bastığı sırada vardılar. Giriş kapısına büyük bir kalabalıkla karşılaştılar. Üzerinde bir domuzun çevrilmekte olduğu bir meydan ateşin çevresine toplanmış, keyif ve çene yarıştırmaktaydılar. Senatörün şarap mahzenindeki şişeleri bitirmekle uğraşan muhafızlar, gazeteciler ve köylülerdi bunlar. Yalazların ışığında birkaç köpek de bir sürü çocuk oynaşıyor, nar gibi kızarmış domuzun etleri sunulsun diye bekleşiyorlardı. Basın mensupları Pedro Tercero Garcia'yı hemen tanıdılar çünkü onunla kaç kere görüşmeler yapmışlardı. Muhafızlar onun o kimselere benzemeyen yüzünde sevilen şarkıcıyı tanıdılar. Köylüler onu zaten biliyorlardı. Çünkü bu toprakta doğduğunu görmüşlerdi. Ona büyük bir sevgiyle "Yuvaya hoş geldin," dediler. Birisi "Companero, hangi rüzgarlar attı seni buraya?" diye sordu. Pedro Tercero gülümseyerek "İhtiyarı görmeye geldim," dedi. "İçeri girebilirsin Companero, ama tek başına. Dona Blanca ile Senyorita Alba burada bizimle bir bardak şarap içecekler." Ana kız ateş başına ötekilerin arasına oturdular. Çevrilen domuzun iştah açan kokusu sabahtan beri yemek yememiş olduklarını anımsattı onlara. Blanca köylülerin hepsini tanıyordu. Birçoğuna Tre Maria'nın küçük okulunda okuma yazma öğretmişti. Böylece eski günlerden konuşmaya başladılar. Sanchez kardeşlerin yöreye kendi yasalarını uyguladıkları, ihtiyar Pedro'nun karınca kırınına son verdiği, başkan değişmez bir aday olarak istasyonda yeni iki trenin vagonundan onlara seslendiği günler. "Günün birinde başkanımız olacağını kim bilebilirdi," dedi birisi. Bir başkası, "Hele günün birinde patronun Tre Maria'da bizden daha az söz sahibi olacağını," diye güldü. Pedro Tercero'yu doğrudan mutfağa almışlardı. Köylülerin en yaşlıları kapıda durmuş, eski efendilerinin tutsak olduğu yemek odasının kapısını beklemekteydiler. Pedro Tercero'yu yıllardır görmemiş olmakla birlikte hepsi anımsıyorlardı. Oturup birer bardak şarap içerek uzun yıllar öncesini andılar. Pedro Tercero'nun daha köylülerin anılarında bir söylenceye dönüşmemiş, efendisinin kızına vurgun, dik kafalı bir genç olduğu günleri. Sonra Pedro gitarını alıp dizine dayadı, gözlerini kapadı ve kadife sesiyle tilkilerle tavukların türküsünü söyledi. Yaşlılar nakaratta hep birden ona katıldılar. Pedro bir ara türküyü keserek "Patronu alıp götürüyorum dostlarım," dedi ağır ağır. Köylerden biri "Bunun mümkünü yok oğul," dedi. Pedro "Yarın muhafıza içeri mahkeme kararıyla girecek, onu alıp götürecek, o da kahraman olacak," diye yanıtladı. "En iyisi şimdi ben alıp götüreyim, hazır kuyruğun apış arasına kısmışken." Uzun bir tartışma oldu. Sonra köylüler Pedro Tercero'yu yemek odasına götürüp rehine ile baş başa bıraktılar. Treba'nın kızının bekaret bedelini ona baltayla ödetmiş olduğu o hesaplaşma gününden sonra bu ilk yüz yüze gelişleriydi. Pedro Tercero senatörü ayak sesiyle köyleri titreten, gök kürlemesini andıran bağırışı ve derebeylik küstahlığıyla doğayı zangırdatan, yılan derisi kırbaçlı, gümüş bastonlu kızgın bir dev olarak anımsıyordu. Kendisine korkuyla bakmakta olan bu küçülmüş, kambur ihtiyarın karşısında yıllardır içine birikmiş olan o garezin eriyip gittiğini duyumsayınca şaşaladı. Senatör Treba'da gazabını tüketmişti. Sandalyeye bağlı olarak geçirdiği geceden sonra bütün kemikleri ağrıyordu ve sırtına bin yılın yorgunluğu binmişti. Pedro Tercero'yu tanımakta güçlük çekti ilkin. Ama onun sağ elindeki üç parmağın eksik olduğunu görünce içine gömülü olduğu karabasının sonuna geldiğini kavradı. Saniyeler boyunca gözlerini birbirlerinden alamadılar. İkisi de öbürünün, hayatta en tiksindikleri şeylerin canlı bir simgesi olduğunu düşünmekle birlikte yüreklerinde o eski kin ateşini bulamıyorlardı. "Sizi buradan alıp götürmeye geldim," dedi Pedro Tercero. İhtiyar, "Neden?" diye sordu. Pedro Tercero, "Blanca rica etti de ondan," diye yanıtladı. Treba, "Cehenneme git," dedi. Ama sesi kuşkuluydu. "Güzel, oraya gidiyoruz zaten. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz." Pedro, ihtiyarın kapıyı yumruklamasını engellemek için bileklerine bağlanmış olan ipleri çözmeye girişti. Treba onun sakat elini görmemek için başını öte yana çevirmişti. "Beni kimse görmeden çıkar. Gazetecilerin alay etmesini istemiyorum," dedi. Pedro, "Geldiğiniz yoldan çıkarıyorum sizi, giriş kapısından," diyerek yürüdü. Treba başını eğerek onun peşinden gitti. Gözleri kan çanağı gibiydi ve kim bilir kaç zamandan beri ilk olarak yenilgiye uğradığını hissediyordu. Mutfaktan geçerken de başını kaldırmadı. Evin içinden geçtiler ve dış bahçe kapısına giden yola yöneldiler. Çırtkan bir sürü çocuk yanları sıra hoplayıp zıplıyor ve peşlerinden sessiz bir köylü sürüsü geliyordu. Blanca ile Alba gazetecilerle muhafızın arasına oturmuş, parmaklarıyla domuz çevirmesi yiyor ve evden ele geçen bir şişeden kırmızı şarap içiyorlardı. Dedesini görünce Alba'nın içi burkuldu. Clara'nın öldüğü günden beri onu hiç böyle perişan görmemişti. Ağzındaki lokmayı yutarak onun yanına koştu. Dede torun birbirlerine sarıldılar. Alba dedesinin kulağına bir şey fısıldadı. İşittiği söz gururunu okşamış olsa gerek ki Senatör Treiba başını kaldırdı ve kamera ışıklarına doğru eski vakarıyla gülümsedi. Gazeteciler onun resmi plakalı siyah bir arabaya binerken filmini çektiler. Bunu seyredenler de haftalarca bütün bu olup biten saçmalıkların ne anlama geldiğini merak edip durdular. Sonra da daha başka, çok daha ciddi gelişmeler bu olayın anısını silip geçti. O gece uykusuzluğunu Jamie ile satranç oynayarak atlatmak huyu edinmiş olan başkan, iki oyun arasında bu konuyu açtı. Koyu renk çerçeveli, kalın mercekli gözlüklerin arkasına gizlenen o keskin gözleri, en ufak bir tedirginlik belirtisi varsa görebilmek için arkadaşın yüzünü süzüyordu. Ne var ki Jamie hiçbir şey söylemeden, taşlarını tahtın üzerinde oradan oraya oynatmayı sürdürüyordu. Başkan, "Baba Treiba erkek adammış doğrusu," dedi. Aslında bizim taraftan olması gerekir. Jamie tahtayı göstererek sıra sizde senyor başkan dedi. Bunu izleyen aylarda durum savaşan bir ülkedeymişçesine büyük çapta geriledi. Heyecan doruktaydı. Özellikle muhalefetin kadınları arasında. Bunlar sokaklarda boş tencerelerine vurarak dükkanlardaki kıtlıkları protesto ediyorlardı. Ahalinin yarısı hükümeti devirmeyi umuyor, öbür yarısı ise savunuyordu. Bu arada kimsenin iş ve çalışma konusunda kafa yormaya zamanı yoktu. Bir gece Alba kentin merkezindeki sokakların karanlık ve hemen hemen boşalmış durumda olduğunu görünce şaştı. Bütün hafta toplanmamış olan çöp dağlarının arasında köpekler ganimet topluyordu. Telefon direkleri kış yağmurlarının soldurduğu posterlerle kaplıydı ve iki karşı tarafın sloganları her yeri doldurmuştu. Sokak kumbaralarının yarısı kırılmıştı. Binaların hiçbirinde ışık yanmıyordu. Tek aydınlığı bakanlıkların, bankalarla öbür hükümet binalarının önünde nöbet tutan ufak grupların tahta parçaları ve gazetelerle yakmış oldukları birkaç ufak acınası meydan ateşi sağlamaktaydı. Nöbetçiler bu ateşin başına ısınıyor, geceleri sokaklarda dolaşan aşırı sağcı çeteler karanlıkta saldırmasın diye sırayla bekçilik ediyorlardı. Alba kamu binalarından birinin önünde bir kamyonet durduğunu gördü. Beyaz miğfer giymiş bir grup genç adam ellerinde fırçalar ve boya kovalarıyla yere inerek duvarları açık renk boya sürmeye koyuldular. Derken bunun üstüne kocaman renk renk güvercinler, kelebekler, kanlı çiçekler çizdiler. Şairden dizeler ve vatandaşlara birleşmeleri için çağrılar yazdılar. Bunlar vatansever duvar resimleri ve kışkırtıcı güvercinlerle devrimi kurtaracaklarını sanan gençlik birlikleriydi. Alba onların yanına gitti ve sokağın karşı yanındaki bir duvar resmini gösterdi. Bu kırmızı boya ile çizilmişti ve üzerine kocaman harflerle yazılmış bir tek sözcük vardı. Jakarta. Alba gençlerden birine "Bu ne demek oluyor kompanero?" diye sordu. Genç adam "Bilmem" diye yanıtladı. Karşı tarafın duvarlara bu Asya kentin adını neden yazdığını hiçbiri bilmiyorlardı. O uzak kentin sokaklarındaki ceset yanlarını hiç duymamışlardı. Alba bisikletine binip evine döndü. Benzinin karneye bağlanmasından ve kamu ulaşım grevinden sonra bu çocukluk oyuncağını bodrumdan bulup çıkarmıştı. Şimdi oradan oraya gitmek için kullandığı tek araç buydu. Alba Miguel'i düşünmekteydi ve birden boğazına kapkaranlık bir felaket duygusu yapışır gibi olmuştu. Derslere girmeyeli kim bilir kaç zaman olmuştu ve Alba vaktini nasıl geçireceğini bilemiyordu. Öğretim üyeleri süresiz greve gitmiş, bütün binaları öğrenciler el koymuşlardı. Evde çello çalmaktan canı sıkılan genç kız Miguel'le sevişmediği, Miguel'le dolaşmadığı, Miguel'le konuşmadığı zamanlarda Misericordia semtindeki hastanede çalışıyordu. Hükümeti sabote etmek için işi bıraksınlar diye tıp okulundan gelen buyruğa karşın çalışmayı sürdüren Jamie dayısıyla daha birkaç doktora yardım ediyordu. Herküllere layık bir çabaydı bu. Koridorlar muayene edilebilmek için günlerce inek sürüleri gibi böğre böğre bekleyen hastalarla yığın yığındı. Görevliler artık malzeme getirmeyi kesmişlerdi. Jamie'nin elinde neşterle uyuyakaldığı oluyordu. İşi öylesine başından aşkındı ki çok zaman yemek yemeyi unutuyordu. Zayıflamış, avurdu avurduğuna çökmüştü. 18 saat kesintisiz çalışıyor. Sonunda yatağına uzandığında da çok zaman uyuyamıyordu. Kendisini bekleyen onca hastayı, anestezi, iğne, pamuk yokluğunu düşündükçe beyni duracak gibi oluyordu. Kendini çarpsa yeterli gelmeyeceğini biliyordu. Çünkü bu insanın bir treni eliyle durdurmaya çalışmasıyla birdi. Amanda da gönüllü olarak klinikte çalışıyordu. hem Jamie'ye yakın olmak hem de boş durmamak için. Hiç tanımadığı hastalara bakmakla geçirdiği bu yorucu günlerde gençken onun için aydınlatan ışığa yeniden kavuştu. Ve bir süre için bir mutluluk yanılsaması yaşadı. Mavi bir hastane gömleğiyle lastik ayakkabı giyiyordu. Ne var ki Jamie yine de onun bir zamanlar taktığı incik boncuğun şangırtısını duyar gibi oluyordu. Amanda'nın orada yanı başına olmasına hoşnuttu ve onu sevebilmeyi çok istiyordu. Başkan hemen her akşam televizyona çıkarak muhalefetin yürüttüğü amansız savaşı lanetliyordu. Çok yorgundu ve arada sesinin kısıldığı oluyordu. Hasımlar onun içkili olduğunu, gecelerini kemiklerini ısıtmak için tropiklerden uçakla getirttiği kırma dilberleriyle orjiler yaparak geçirdiğini söylüyorlardı. O, grevdeki kamyon sürücülerinin memleket felci uğratmak için dışarıdan günde 50'şer dolar aldıklarını ileri sürüyordu. Berikiler onun diplomatik posta yoluyla Sovyet silahları ve Hindistan cevizli dondurma aldığını söylüyorlardı. O, düşmanlarının bir hükümet darbesi yapmak için generallerle komplo kurduklarını, çünkü onun yönetiminde olmaktansa demokrasinin ölmesini yeğlediklerini ileri sürüyordu. Düşmanları onu paranoyak yalanlar uydurmak, ulusal müzeden çaldığı tabloları medresenin yatak odasına asmakla suçluyorlardı. O, sağın silahlanmış bulunduğu, ülke emperyalizme satmaya kararlı olduğu konusunda halkı uyarıyordu. Sağ yanıt olarak onun kilerinde beyaz etli tavuk göğsleri yığılı dururken ahalinin tavuğun boynunu ve kanadını alabilmek için sırada beklediğini ileri sürüyordu. Louisa Mora köşedeki büyük evin kapısını çaldığı gün Senatör Tureba çalışma odasında hesaplarının başındaydı. Louisa Mora kız kardeşlerin son hayatta kalanıydı. Tureba onu Clara'nın ölümünden bu yana görmüş değildi. Yine de hala sihirli bir flüt gibi çıkan sesinden ve ta uzaktan burnuna gelen o kır menekşesi kokusundan tanıdı. Louisa odaya girerken Clara'nın kanatlanmış varlığı da geldi ve onu günlerdir görmemiş olan kocasının sevdalı gözleri önünde salındı. Louisa Mora koltuğa kurulduktan sonra ''Sana kötü haberler getirdim Esteban'' dedi. Esteban ''Ah sevgili Louisa, aldığım kötü haberler yetti artık'' diye içini çekti. Louisa yıldızlarda bulgulamış olduğu şeyleri anlattı ona. Senatörün pragmatik direncini kırabilmek için kullanmak zorunda kaldığı bilimsel yöntemleri anlattı. Şu son 10 ayı hükümetteki ve muhalefetteki Tureba'da içinde olmak üzere bütün önemli kişilerin astrolojik çizelgelerini incelemekle geçirmiş olduğunu anlattı. Çizelgeleri kıyaslayınca şunu görmüştü ki tarihin işte tam şu dakikasında birbirini izleyen korkunç bir olaylar dizisi baş göstererek yanı sıra kan, ıstırap, ölüm getirecekti. Louisa Mora bundan zerrece kuşkum yok Esteban diyerek sözlerini bitirdi. Bizi korkunç zamanlar bekliyor. Öyle çok insan ölecek ki sayılamayacak. Sen kazananların safında olacaksın. Ne var ki zafer yalnızca acı ve yalnızlık getirecek sana. Astrolojik zırvalarıyla kitaplığın huzurunu bozup karaciğerini depreştirmiş olan bu olağan dışı bilincin varlığı Esteban'ı tedirgin ediyordu. Ne var ki karşı köşede göz ucuyla onu süzmekte olan Clara yüzünden Esteban, Louisa'yı dışarı atacak gücü bulamadı. Ama ben buraya elinde olmayan şeylerin haberiyle senin sinirini bozmaya gelmedim Esteban. Alba ile görüşmeye geldim. Çünkü anneannesinden bir mesajım var ona. Senatör Alba'yı çağırdı. Genç kız Louisa Mora'yı 7 yaşından beri görmemişti. Yine de onu çok açık anımsıyordu. O kırılgan sırça kemikleri ezmemek için usulca kucakladı. Ve kır menekşelerinin unutulmaz kokusunu derin derin içine çekti. Louisa Mora gözyaşlarını sildikten sonra ''Sana dikkatli ol demeye geldim yavrum'' dedi. ''Ölüm ense kökünde. Ninen Clara'sını koruyabilmek için öbür dünyadan elinden geleni yapıyor. Ama böyle kıyamet çapındaki felaketlerin söz konusu olduğu yerde senin ruhsal koruyucularının yeterli gelmediğini söyleyeyim diye beni sana yolladı. Diyor ki bir yolculuğa çıkman akıl harcı olurmuş, okyanusun ötesine gitmeliymişsin. Lafın burasına sabrı taşan Esteban Tureba karşısındakinin kaçık bir koca karı olduğu kanısına vardı. Ama tam 10 ay 11 gün sonra onun bir uzbili sözlerini anımsayacaktı. Sokağa çıkma yasağı sırasında bir gece yarısı gelenler Alba'yı alıp götürdükleri zaman. 13. Bölüm Terör. Darbe günü güneş parlıyordu. Yeni yeni kıpırdanmaya başlamış olan ürkek ilkbahar mevsiminde henüz pek seyrek görülen bir olay. Jamie hemen hemen sabah değin çalışmıştı. Sabahın saat 2'sinde ancak 2 saatlik bir uykuyla ayakta duruyordu. Telefonun ziliyle uyandı. Sesi belli belirsiz telaşlı olan bir sekreter onun bütün uykusunu dağıttı. Kız başkanlık sarayından telefon ediyor ve ona bir an önce buraya gelmesini istendiğini bildiriyordu. Hayır, başkan hasta değildi. Yok, neler olup bittiğini kendisi de kesin bilmiyordu. Ona başkanın bütün doktorların çağırması söylenmişti yalnızca. Jamie uyur gezerler gibi giyindi. Otomobiline binince mesleğinden ötürü her hafta biraz benzin hakkı olduğuna şükretti. Yoksa bisikletle gitmesi gerekecekti. Saraya saat 8'de vardı. Ve o büyük alanın tümden boş olduğunu ve bahçe kapısında büyük bir bölük asker durduğunu görünce şaşırdı. Askerler miğfer ve tabancalarıyla tam donanımlıydılar. Jamie onların kendisine durmayıp geçsin diye işaret verdiklerini görmeyerek arabasını park etti. İner inmez kuşatıldı. ''Bu da nesi Kompaneros?'' diye gülümsedi. ''Devam et, burada duramazsın, trafiğe kapalı.'' diye bir subay konut verdi. Jamie, ''Özür dilerim ama başkan ofisinden telefon aldım.'' diyerek kimliğini gösterdi. ''Ben doktorum.'' Onu başkanlık sarayının önünde bir grup muhafızın nöbet beklediği ağır ahşap kapısına götürdüler. İçeri aldılar. Binanın içinde gemi falan kıpatmış gibi bir kargaşa vardı. Görevliler deniz tutmuş fareler gibi merdivenlerde aşağı yukarı koşmakta, eşya yığarak en yakınlarına tabanca dağıtmaktaydılar. Başkan Jamie'yi karşılamaya geldi. Başına sırtındaki çık spor takım ve ayağındaki İtalyan ayakkabılarıyla çelişen bir savaş miğferi geçirmişti. Olağanüstü bir şeylerin olup bittiğini Jamie o zaman kavradı. Başkan kısaca, ''Deniz kuvvetleri baş kaldırdı doktor.'' diye açıklamada bulundu. ''Dövüşmek zamanı geldi artık.'' Jamie bir telefon bulup Alba'yı aradı. Evden ayrılmamasını sıkıladı. Amanda'yı da uyarmasını rica etti. Onunla bir daha hiç konuşmayacaktı. Bunu izleyen birkaç saat içinde birkaç bakanla politik lider geldiler. Ayaklanmanın çapını iskandil etmek ve barışçı bir anlaşmaya varabilmek için isyancılarla telefon görüşmelerine başlandı. Ne var ki sabah saat 9.30'da ülkenin bütün silahlı birlikleri darbe yanlısı subayların komutasına girmiş bulunuyordu. Ülkenin her köşesindeki üslerde anayasaya bağlı kalanların temizlenmesini almış yürüyordu. Ulusal muhafızların komutanı saraydaki adamlarını oradan ayrılmaları için buyruk verdi. Çünkü polis de biraz önce darbecilere katılmıştı. Başkan, gidebilirsiniz Kompaneros ama silahlarınızı burada bırakın, dedi. Muhafızlar şaşkın ve utanmış durumdaydılar. Ne var ki komutanın buyruğu kesindi. Hükümet başkanının bakışlarındaki meydan okuyuşa katılmaya bir tekin bile cesaret yoktu. Silahlarını avluda bırakarak eğik başlarla dışarıya çıktılar. İçlerinden biri kapıya gelince durdu. Ben sizinle kalıyorum Kompanero başkan dedi. Kuşluk saati olduğundan durumun diyalogla çözüme bağlanamayacağı açıkça anlaşılmış bulunuyordu. Hemen herkes saraydan ayrılmaya karar vermişti. Geride yalnızca yakın dostlar ve özel muhafızlar kalmıştı. Başkan kendi kızlarına saraydan ayrılmalarını emretmek zorunda kaldı. Kızları zorla alıp götürdüler. Sokaktan babalarının adını çağırdıklarını duyulabiliyordu. Binada ikinci katın salonlarında aşağı yukarı 30 kişi kalmıştı şimdi. Jamie de bunların arasındaydı. Bir karabasandaymış gibi bir duygu içindeydi. Elinde tabancasıyla kırmızı kalife koltuğa oturdu. Tabancaya da boş gözlerle baktı. Nasıl kullanacağını bilmiyordu ki.